Ayrım 32.
Anti Düring, Friedrich Engels.
Yatsımanın yatsınması Marx'ta ne rol oynar? Marx 791. ve izleyen sayfalarda, dipnot, Kapital 1. cilt, sayfa 780 ve diğerleri, sermayenin ilkel denilen birikiminin daha önceki 50 sayfayı dolduran ekonomik ve tarihsel irdelemesinin sonuçlarını toplar. Kapitalist çağdan önce, hiç değilse İngiltere'de temel olarak işçinin kendi üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetine dayanan küçük işletme vardı. Sermayenin ilkel denilen birikimi burada bu dolaysız üreticilerin mülksüzleştirilmesine, yani kişisel çalışmaya dayanan özel mülkiyetin yıkılmasına dayandı. Eğer bu olanaklı olduysa, bunun nedeni söz konusu küçük işletmenin ancak üretim ve toplumun doğal ve dar sınırları ile bağdaşır olması ve bunun sonucu belirli bir düzeyde kendi yok oluşunun maddi araçlarını meydana getirmesidir. Bu yok oluş, bireysel ve dağınık üretim araçlarının toplumsal olarak bir arada toplanmış araçlar durumuna dönüşümü, sermayenin tarih öncesini oluşturur. Emekçiler, proleterlere ve emekçilerin iş araçları da sermaye durumuna dönüştükten, kapitalist üretim biçimi ayaklarını yere bastıktan sonra, emeğin bundan sonraki toplumsallaşması ve toprağın ve öteki üretim araçlarının bundan sonraki dönüşümü, yani özel mülk sahiplerinin bundan sonraki mülksüzleştirilmesi yeni bir biçim alır. Şimdi mülksüzleştirilecek olan kimse, artık kendi hesabına çalışan emekçi değil, birçok emekçiyi sömüren kapitalisttir. Bu mülksüzleştirme, kapitalist üretimin kendi içinde taşıdığı yasaların işlemesiyle, sermayenin merkezileşmesiyle gerçekleşir. Bir kapitalist daima birçoklarının başını yer. İş sürecinin gitgide boyutları büyüyen kooperatif şekli, bilimin bilinçli teknik uygulaması, toprağın yöntemli bir biçimde işlenmesi, iş araçlarının ancak ortaklaşa kullanılabilir iş araçlarına dönüştürülmesi, bütün iş araçlarının bileşik toplumsal emeğin üretim araçları olarak kullanılmasıyla sağlanan tasarruf, bütün insanların dünya pazarları ağına sokulması ve böylece kapitalist rejimin uluslararası bir nitelik kazanması, bu merkezileşme ya da birçok kapitalistin birkaç kapitalist tarafından mülksüzleştirilmesiyle el ele gider. Bu dönüşüm sürecinin bütün avantajlarını sömüren ve tekerlerini alan büyük sermaye sahiplerinin sayılarındaki devamlı azalmayla birlikte, sefalet, baskı, kölelik, soysuzlaşma, sömürü de alabildiğine artar. Ama gene bununla birlikte sayıları sürekli artan, kapitalist üretim sürecinin bizzat kendi mekanizmasıyla eğitilen, birleştirilen ve örgütlenen işçi sınıfının başkaldırmaları da genişler, yaygınlaşır. Sermaye tekeli kendisiyle birlikte ve kendi egemenliği altında fışkırıp boy atan üretim biçiminin ayak bağı olur. Üretim araçlarının merkezileşmesi ve emeğin toplumsallaşması en sonunda bunların kapitalist kabuklarıyla bağdaşamadıkları bir noktaya ulaşır. Böylece kabuk parçalanır. Kapitalist özel mülkiyetin çanı çalmıştır. Mülksüzleştirenler mülksüzleştirilirler. Dipnot, Kapital 1. cilt, sayfa 782. Ve şimdi okuyucuya soruyorum. Diyalektik karışıklığın zorlamaları ve entelektüel bezekleri nerede? Sonunda her şeyin bir şey olduğu sonucunu veren fikirler, karışım ve karikatürü nerede? İnanç sahipleri için diyalektik mucizeler nerede? Marx'ın Düring'e göre onlar olmaksızın açıklanmasını yapma başarısını gösteremeyeceği Hegelci Logos öğretisinin diyalektik gizleme merakları ve zorlamaları nerede? Marx yalnızca tarih aracıyla tanıtlar ve burada kısaca şu olguları özetler. Vaktiyle küçük işletme kendi evrimiyle kendi yok oluşunun, yani küçük mülk sahiplerinin mülksüzleştirilmesinin koşullarını nasıl zorunlu olarak yarattıysa, bugün de kapitalist üretim biçimi kendisini yıkıma uğratacak maddesel koşulları tıpkı öyle yaratmıştır. Süreç tarihsel bir süreçtir ve eğer aynı zamanda diyalektikse bu Bay Düring için ne denli can sıkıcı olursa olsun Marx'ın suçu değildir. Marx ancak ekonomik ve tarihsel tanıtlamasını bitirdikten sonradır ki şöyle devam eder. Kapitalist üretim biçiminin ürünü olan kapitalist mülk edinme biçimi, kapitalist özel mülkiyeti yaratır. Bu, mülk sahibinin emeğine dayanan kişisel özel mülkiyetin ilk yatsınmasıdır. Ama kapitalist üretim bir doğa yasasının kaçınılmaz zorunluluğuyla kendi yatsınmasını doğurur. Yatsımanın yatsınmasıdır bu. Dipnot, Kapital sayfa 782-783. Arkası için daha yukarıdaki alıntıya bakınız. Dipnot, bakınız sayfa 226. Demek ki süreci yatsımanın yatsınması biçiminde nitelendirirken Marx, sürecin tarihsel zorunluluğunu bu niteleme ile tanıtlamayı düşünmez. Tersine gerçekte sürecin kısmen nasıl gerçekleştiğini, kısmen de mutlak olarak nasıl gerçekleşeceğini tarih aracıyla tanıtladıktan sonradır ki, Marx bu süreci ayrıca belirli bir diyalektik yasaya göre gerçekleşen bir süreç olarak nitelendirir. Hepsi bu. Öyleyse Bay Düring, yatsımanın yatsınmasının geçmişin bağrından geleceği doğurtarak burada ebe kadın görevi göreceğini ya da Marx'ın bizi toprak ve sermaye ortaklığının Bay Düring'in ete kemiğe bürünmüş bir çelişkisi, bir zorunluluk olduğuna inandırmak için bizden yatsımanın yatsınmasına saygı göstermemizi istediğini ileri sürdüğü zaman bir kez daha Bay Düring'in temelsiz bir varsayımı ile karşı karşıya gelmiş bulunuyoruz demektir. Diyalektiği Bay Düring'in yaptığı gibi, diyelim biçimsel mantık ya da ilkel matematik üzerine sınırlı bir fikir edinebildiği biçimde, katıksız bir tanıtlama aleti olarak almak, diyalektiğin iç yüzünü kavramakta tam bir eksikliktir. Biçimsel mantık bile her şeyden önce yeni sonuçları bulmak, bilinenden bilinmeyene geçmek için bir yöntemdir ve bu ayrıca mantığın dar çevrenini parçalayarak daha geniş bir dünya görüşünün tohumunu içinde saklayan diyalektik içinde ama çok daha yüksek bir anlamda böyledir. Matematikte de aynı ilişki bulunur. İlkel matematik değişmeyen büyüklükler matematiği hiç değilse özsel olarak biçimsel mantık sınırları içinde devinir. Sonsuz küçük, enfinitesimal hesapların en önemli bölümünü oluşturduğu değişen büyüklükler matematiği, aslında matematik ilişkilere diyalektiğin uygulanmasından başka bir şey değildir. Arı tanıtlama, yöntemin yeni araştırma alanlarına birçok uygulanışı karşısında, burada belli bir biçimde arka plana geçer. Ama diferansiyel hesabın ilk tanıtlamalarından başlayarak, yüksek matematiğin hemen bütün tanıtlamaları, titiz bir biçimde konuşmak gerekirse ilkel matematik bakımından yanlıştır. Diyalektik planda elde edilen sonuçlar, buradaki durumda olduğu gibi biçimsel mantık aracıyla tanıtlanmak istenince başka türlü olamaz. Bay Düring gibi katılaşmış bir metafizikçiye neyi olursa olsun yalnızca diyalektik aracıyla tanıtlamaya kalkmak boşuna çaba olur, tıpkı sonsuz küçük hesap ilkelerini zamanlarının matematikçilerine tanıtlamaya kalkmanın Leibniz ve öğrencileri için boşuna çaba olduğu gibi. Diferansiyel o matematikçilerde göreceğimiz gibi, içinde diferansiyelin de bir rol oynadığı yatsımanın yatsınmasının, Bay Düring'de neden olduğu kargaşalıkların tıpkısını uyandırıyordu. O baylar bu arada ölmedikleri ölçüde, inandırıldıkları için değil ama sonuçlar hep doğru çıktığı için sonunda surat asarak boyun eğdiler. Bay Düring kendisinin de söylediği gibi daha ancak 40'ında, eğer dilediğimiz denli uzun yaşarsa, onun başına da aynı serüven gelebilir. Ama Bay Düring'in yaşamını bu derece berbat eden ve onda Hristiyanlıktaki kutsal ruha karşı günahla aynı bağışlanmaz suç rolünü oynayan o korkunç yatsımanın yatsınması nedir peki? Eski idealist felsefenin onu altında sakladığı ve Bay Düring yapısındaki onulmaz metafizikçilerin orada saklamakta yarar görmeye devam ettikleri gizemli karışık şeyler yığını ortadan kalkar kalkmaz, bir çocuğun bile anlayabileceği, her yerde ve her gün olan çok yalın bir şey. Bir arpa tanesi alalım. Böyle milyarlarca arpa tanesi öğütülür, pişirilir, sonra da tüketilir. Ama eğer böyle bir arpa tanesi kendisi için normal koşullar bulursa, eğer elverişli bir toprağa düşerse, ısı ve yaşlığın etkisi altında onda özgül bir dönüşüm olur, kimlenir. Tane tane olarak yok olur, yatsınır, onun yerine ondan doğan bitki geçer. Tanenin yatsınması. Ama bu bitkinin normal ömrü nedir? Büyür, gelişir, döllenir ve sonunda yeni arpa taneleri verir ve bu taneler olgunlaşır olgunlaşmaz sap solar, yatsınır. Bu yatsımanın yatsınmasının sonucu olarak elimizde gene başlangıçtaki arpa tanesi ama tek başına değil, sayısı 10, 20, 30 kez artmış bir biçimde bulunur. Tahıl türleri çok büyük bir yavaşlıkla değişirler ve böylece bugünkü arpa bundan 100 yıl önceki arpaya adam akıllı benzer kalır. Ama plastik bir süs bitkisi, örneğin bir dalya ya da bir orkide alalım. Tohum ve tohumdan doğan bitkiyi bahçıvan ustalığıyla işleyelim. Bu yatsımanın, yatsınmasının sonucu olarak yalnızca daha çok tohum değil ama daha da güzel çiçekler veren, nitelikçe daha iyi bir tohum elde ederiz ve bu sürecin her yinelenmesi, her yeni yatsımanın yatsınması bu yetkinleşmeyi pekiştirir. Bu süreç arpa taneleri bakımından olduğu gibi böceklerden çoğu, örneğin kelebekler bakımından da böyle olur. Kelebekler yumurtanın yatsınmasıyla yumurtadan doğar, cinsel olgunlaşmaya kadar değişmelerini tamamlar, çiftleşir ve çiftleşme süreci tamamlanıp da dişi çok sayıdaki yumurtalarını yumurtlar yumurtlamaz ölmeleri sonucu bu kez de kendileri yatsınmış olurlar. Öteki bitki ve öteki hayvanlarda sürecin bu yalınlıkla olmaması, bunların yok olmadan önce bir tek kez değil, birçok kez tohum, yumurta ya da yavru vermeleri, şu anda bizim için önemli değil. Biz burada yalnızca yatsımanın yatsınmasının, organik dünyanın iki çevresinde de gerçekten ortaya çıktığını göstermek istiyoruz. Ayrıca tüm yer bilim bir yatsınmış yatsımalar dizisi, bir eski mineral oluşumların ardışık yok olmaları ve yeni oluşumların tortu çökmeleri dizisidir. En başta akışkan yağının soğumasıyla meydana gelen ilk yer kabuğu denizlerin, meteorolojinin ve atmosferik kimyanın etkisi altında parçalara ayrılır ve bu ufalanmış yığınlar katmanlar biçiminde deniz dibine çökerler. Deniz dibinin yer yer deniz yüzeyi üstüne çıkması, bu ilk katmanlaşan parçaları, yeni baştan yağmurun, mevsimlerle değişen ısının, oksijen ve atmosferdeki karbonik asidin etkisi altında bırakır. Bu etkiler yer yuvarlağının içinden çıkarak birçok katmanlar içinden geçmiş bulunan önce erimiş sonra da soğumuş bir durumdaki kayalık yığınlar üzerinde de kendilerini gösterirler. Böylece milyonlarca yüzyıl boyunca yeni katmanlar oluşmak, büyük bölümü bakımından yok olmak ve gene yeni katmanlar oluşmasına yardım etmekten geri kalmazlar. Ama sonuç çok olumludur. En yoğun ve en çeşitli bir bitkisel oluşumu sağlayan mekanik ufalanma durumunda, en çeşitli kimyasal öğelerin işin içine karıştığı bir toprağın meydana gelmesi. Matematikte de böyle. Herhangi bir cebirsel büyüklüğü, örneğin A'yı alalım. Bunu yatsırsak, eksi A'yı elde ederiz. Bu yatsımayı, eksi A'yı, eksi A ile çarparak yatsıyalım. Artı A kareyi, yani ilk olumlu büyüklüğü elde ederiz. Ama daha yüksek bir derecede, ikinci derecede. Gene A kareye varmak için artı A'yı kendisiyle çarparak, aynı A kareyi elde edebileceğimizin burada da bir önemi yok. Çünkü yatsınmış yatsıma A kare içinde öylesine yapışıp kalmıştır ki, A kare her durumda 2 kare köke, yani A ile eksi A'ya sahiptir. Ve yatsınmış yatsımadan kare içinde bulunan olumsuz kökten bu kurtulma olanaksızlığı, ikinci derecede denklemlerden başlayarak iyice duyulan bir önem kazanır. Yatsınmanın yatsınması yüksek çözümlemede, Bay Düring'in kendisinin matematiğin en yüksek işlemleri olduğunu söylediği ve günlük dilde diferansiyel ve entegral hesap denilen bu sonsuz derecede küçük büyüklüklerin toplanmasında kendini daha da çarpıcı bir biçimde gösterir. Bu tür hesaplar nasıl yapılır? Örneğin belirli bir problemde biri her durum için belirli bir oranda değişmedikçe öteki de değişmeyen x ve y gibi iki değişen büyüklüğüm var. Bunların diferansiyelini alıyorum, yani x ve y'yi ne denli küçük olursa olsun herhangi bir gerçek büyüklük karşısında yok olacak X ve Y'den karşılıklı oranlarından ama deyim yerinde ise hiçbir maddesel temeli olmayan, hiçbir niceliği bulunmayan nicel bir orandan başka bir şey kalmayacak denli, sonsuz derecede küçük varsayıyorum.
Ayrım sonu.